Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün yine çocukluk anılarından, çocuklara iyi gelen davranışlardan, çocuklarımıza iyi gelen davranışlardan ve anılardan bahsetmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz programda bu konuya başlamıştık. Araştırmamızın çıktıları üzerinden, yaptığımız tasnifler üzerinden 31 madde vardı sanırım, değil mi hocam?
Evet, 31
yani bize gelen anıları şöyle bir tasnif ettiğimizde 31 tema çıkmıştı. Her birinden en az ikişer üçer anı çünkü var. Biz de bunları biraz değerlendirmeye başlamıştık ve küçük tavsiyelerimize de eklemiştik sonlarına. Bugün hocam devam edelim. Diğer temalardan hangi örneklerimiz var? Size gelen anılardan neler var? Özellikle öne çıkan ve çarpıcı ama bir taraftan da hani basit, aslında uygulanabilir, maliyetsiz.
Evet. Biliyorsun ilk iki temamız mutlu aile ortamı ile anne babalarla ilgili pozitif anılardı.
Pozitif anılar.
Üçüncü anı babaanne, anneanne veya dedelerle olan anılar. Bize anlatılan. Bu enteresan bir şey. Bu yine hatırlatalım. Bu dedelerle mesela bu kadar güçlü ananın. Şimdi biz Feyzullah hep negatif olanı dinlemeye çok alışkındık ya.
Evet.
Dedelerin hani kötü davranmasını, annesine kötü davranmasını, kendisine kötü davranması. Böyle anılar dinliyorduk. Hani biraz böyle psikologlar sadece negatifi dinleyince böyle çekirdek aileye yöneliyorlar. Yani dede riskli, amca riskli, dayı riskli şey. Halbuki toplumun geneline gidiyorsun. Allah'tan ki toplumda yaşıyoruz da o anılarımız var. Bir de olumlu anıları toplayınca şaşırtıcı düzeyde dede ile ilgili, anneanne ile ilgili, babaanne ile ilgili pozitif anı var.
Olmaz mı hocam ya? Evet. Yani baktığınız zaman hani dedeler nasıl, hani şey gibi, babadan da anne babadan da farklı oluyorlar. Daha bir böyle merhametli, bazen de fazla merhametli olabiliyorlar ama.
Ya çok enteresan. Hani böyle çocuklar için bu kadar acayip, torunları için acayip şeyler yapan dedeler, pozitifler var. Çocuklarına taciz eden dedeler var.
Evet.
Ortalama var. Bir spektrum. Hayatta her şey spektrum gibi dağılıyor.
Evet.
Toptancı düşüncelerin hepsi problem.
Evet.
Hepsi problem. Anılar üzerinden gidelim. Bir anı. Babaannem okulda yaptığım her ödevi, o gün öğrendiğim yeni bir bilgiyi bana okuturdu. İlgiyle dinlerdi. Yazdığım her kompozisyonu eve gelen amcamlara da dinletir, takdir ederdi. Okul hayatım boyunca ders yapmak, ödev hazırlamak benim için hiç külfet olmadı. Akademik olarak hep başarılı biri oldum. Babaannem yanımda siyasetten, ticaretten, günlük yaşama dair her konuyla ilgili amcamlarla sohbet ederdi. Yetişkin olduğunda okuyan, gündemi takip eden biri olmak benim için hiç zor olmadı. Her gün Kur'an okuyan ve 5 vakit namaz kılan bir babaannem vardı. Beni her yaz Kur'an kursuna gönderen, inanç ve ibadetin hayatımdaki temelleri o zaman atıldı. Kimse demeden 11 yaşından beri namaz kılıyorum.
Sosyal öğrenmenin çok tipik bir örneği.
Tabii.
Öğrenme kuramları.
Tabii.
Model olma.
Tabii. Model olma. Her şeyini sevgiyle,
evet,
pozitif bir tarzda, çocuğa eşlik ederek. Hani Kur'an kursuna herkes gönderir, tamam da, çocuğun ödevlerini dinlemek.
Takdir etmek.
Takdir etmek. Bunu diğerlerine göstermek.
Evet.
Onlarla sohbetler etmek. O çocuğun sohbete maruz kalmasını sağlamak. Hani yemek ağız tadı gibi sohbetin ağız tadını almış olmak.
Evet. Dolayısıyla hiçbir şey demenize gerek kalmıyor. Şunu şöyle yap, böyle yap. Çocuk zaten size güvenli bir şekilde bağlanmış ve sizi model almış oluyor. Güzel öğrenme metodu.
Başka bir anı. Dedem büyüklerin çekindiği ciddi bir adamdı ve köyün imamıydı. O ciddiyeti çocukların yanına gelince kaybolurdu. Ben dahil bütün çocuklarla çocuk olur, onların oyunlarına katılırdı. O yaşına rağmen taklalar atar koşardı ve bizi eğlendirmeye çalışırdı.
Evet, ciddi bir adam, çevresi tarafından da öyle bilinen, belki biraz sert Ama çocuklarla imam ama çocuklarla çocuk olabilmek.
Oyun oynayacak, takla atacak kadar çocuk.
Evet.
Müthiş bir şey. Ve bu şey işte en az 20 sene geçmiş.
En az tabii.
Kişinin zihninde mühürlenmiş bir anı.
Yani o da o zaman çocukları gördüğünde, etrafta koşuşturan çocukları gördüğünde, kendi torunları ya da başka çocuklar camide vesaire, onun da bakışı benzer olacak.
Başka bir anı, biz küçükken köyde yaşıyorduk. Dedem de ilçe merkezinde yaşıyordu. Orada cumaları pazar kurulurdu. Dedem torunlarını çok severdi. Her cuma günü dedem sabah ilçenin girişinde bir yerde otururdu. Orada torunlarının köyden gelmesini beklerdi. Geleni hemen kasaba götürür, orada et yedirirdi. Her cuma elden ayaktan düşene kadar bekledi bizim gelmemizi. Orada dedemin bizi bekliyor oluşunu bilmek bizi çok mutlu ederdi.
Yani beklenensin onun için, ondan sonra onu görüyorsun o haliyle. Evet. Benim de benzer şekilde var hocam. Ne zaman gitsek, mesela Elazığ'a gitsek, biz Elazığlıyız. Dedem bizi otogarda karşılamazdı. Şehrin girişinde bilirsiniz hocam, siz de jandarmanın böyle yaptığı, kimlik kontrolü yaptı, o zaman o halde vardı. Onu hemen orada askerlerin yanında beklerdi bizi. Yani şehre daha var, birkaç kilometre var ama dayanamazdı. Yani bizi orada karşılayıp arabasıyla götürürdü mesela. Gidişler gelişler hep böyle bir şey olurdu. Her gidiş bir şey. Muazzam bir mutluluk, her dönüş böyle bir hüzün. Bizi İstanbul'a geri göndermek. Hatta giderken de bizi takip ederdi arabayla. Otobüsümüz giderken bir süre takip eder, sürekli el sallardı mesela. Yani o dedelerin o torunlarını, hatta anneannelerin, dedelerin torunlarını beklemesi çok... Her zaman çok hoş anılardan biri olmuştur yani.
Başka bir anı. Anneannemin yanına köye giderdim. Anneannem sütten tereyağı yapardı. Tereyağı yaparken beni temizlik açısından yanına yaklaştırmaz ama uzaktan sohbet ederdik. Onu iş yaparken izlemek, tatlı diliyle sohbet etmek çok hoşuma gidermiş. Büyüyüp o anları özlediğimde anladım. 6 yaşlarındaydım. Bir de ben uyanınca neşeli bir şarkı söyler, güne gülerek başlatırdı.
Evet. Yani tatlı dil, ilgi, özen, alaka, o çocuklara yapılan, o hiçbir zaman aslında unutulmuyor.
Dedem benim pehlivan olmam için sürekli güreşlere götürüyordu ve güreştiriyordu. Ben 13 yaşındayken o sene yapılan festivalde kendi yaşıtlarım arasında birinci olmuştum.
Oh, maşallah.
Ve eski bir pehlivan olan dedem benimle gurur duymuştu.
Evet.
49 yaşındaki bir erkek anlatıyor.
Evet.
Küçükken köye gittiğimizde ailenin ilk torunu olduğum için benimle hep çok ilgilenirdi. Utangaç tavırlarımı bir zarafet olarak gördükleri için, ne güzel, utangaçlığı zarafet olarak görüyor. Eve her girdiğimde "ay benim kibarım gelmiş" derlerdi ve bu çok hoşuma giderdi.
Yani şu an mesela çocuklarımızı bazen böyle dışa dönük olmaya, atılgan olmaya itiyoruz. Yani fıtrat ta biraz onun fıtratına uygun olmasa da onu kabul etmeyip dışa dönüklüğü bazen bir aileler yapabiliyor. Hani bir çok içe dönük bu olan biraz dışa dönük olsa gibi. Ama onun ailesi onu görmüş, yapısını fark etmiş ama onu böyle bir güzel bir özellik gibi kibarım diye. Yani onu böyle bir şey zorlamamışlar aslında.
Ailenin ilk torunu olduğum için herkes benimle vakit geçirmeyi çok severdi. Dedem fabrikadan eve dönerken bana hep Antep fıstığı alırdı. Anneannemle mavi şirinler tabağında onu ayıklardık ve bir seferde yerdim. Bir akşam dedem getirmeyi unutmuş ve ben Antep fıstığını sorduğumda daha ben gittiğini bile anlamadan Antep fıstığı almak için evden çıkıp bakkala gitmiş. İşten sonra ne kadar yorgun olabileceğini şimdi fark ettiğim dedemin yüzünde gülümsemesini hiç kaybetmeden beni böyle mutlu etmesi çok güzeldi.
Evet.
Arada sırada cebinden Ülker gofret çıkarması da meseleyi çözüyordu.
Eskiler hocam yapıyordu. Yani mesela babaannem de öyleydi. Cebinde illa ya bir şeker ya bir şey olacak ki çocuklara böyle çıkarıp verebilsin diye. Hep hazırlıklı gezerlerdi mesela. Yaşlıların özelliklerinden de ben hatırlıyorum. Çantalarında illa bir şey bulunur.
Bu da benim anım. Benim anımı da yazdım. Çocukken yaz tatillerini annemin köyünde geçirirdim. Anneannemin anahtarı boynunda gezdirdiği bir sandığı vardı. Köye gittiğimde beni yanına oturur, sandığı açar, içinden kendisinin yaptığı orcik, Elazığlılar bilir, sucuğu.
Cevizli sucuk.
Sucuk, evet. Çıkarır, yemem için bana verirdi. Bu özel muameleyi halen hatırlarım.
Evet.
Gerçekten de video gibi hatırlıyorum.
Ya o sandık onun için özel, anahtarı da var boynunda.
Tabii.
Özel bir şey sizinle paylaşmış oluyor. Yani onun için çok kıymetli bir şeyi, en kıymetlisiyle
çok paylaşmış. Güler yüzlü bir hanımdı. Böyle ufak tefek bir şeydi. Aba hanım derdi herkes.
Evet.
Her zaman gülümserdi. Böyle özel bir şey yapardı sizin için.
Evet.
O şeyi, sandığı şeyi, Allah rahmet etsin.
Amin. Amin cümlesine. Hocam bu mesela dedelerle ilgili belki olumsuz olabilecek örneklerden hep şu geliyor. Mesela torunlar arasında bir ayrım hissi. Yani işte ilk torunlar ya da erkekten olan torunlar, ondan sonra oğlan torunları. Bunlar da karşımıza çıkan olumsuz örneklerden. Mesela ilk hani torun şey geçince oradan aklıma geldi. Bu da bazen travmatik olabiliyor.
Bir başka benim sevdiğim anılardan bir tanesi bu. 42 yaşındaki bir kadın anlatıyor. Yaklaşık 12-13 yaşında hatırladım, hala hatırladığımda yüzümü gülümseten bir olaydı. Dedem o ara bir iş yapmak için ya da paraya ihtiyacı olduğu için yamaçta bir fındık bahçemiz vardı ve onu satmaya karar vermişti. Önünden küçük bir dere akıyordu. Bize göre çok güzel bir yerdi. Büyüklere göre çoktan işi bitmiş bir fındıklıktı ve satmaya karar verdiler. Müşterisini bile bulmuşlardı. Dayım gelip dedeme, baba dikili taşı satıyoruz dedi. Bunu duyunca bütün çocuklar ayağa kalktık ve dede sakın dikili taşı satma. Biz orada piknik yapıyoruz, suya giriyoruz diye yalvarmaya başladık. Dedem dayıma dönerek vazgeçtim oğlum. İflas edecek bile olsak o tarla bizi kurtarmaz. Onun için dursun, çocuklar orada piknik yapıyor dedi ve satmadı.
Evet.
Biz sevinçten havaya uçmuştuk. Ben 40'ı geçtim ve hala o bahçe hala dedemin torunlarını piknik yapılsın diye, yapabilsin diye satılmadı.
Evet. Nasıl çocukları gözetmiş dede. Önemsendiğinin en güzel şeyi, evet. Yani burada, evet. Çünkü bir de şey var, maliyet olarak. Maddi bir değeri de var oranın.
Bir diğer, dördüncü temayı değiştirelim istersen.
Evet, iyi olur.
Kardeşlerle ilgili olumlu anılar. Mutlu aileydi, anne babayla ilgiliydi, dedeler, nenelerle ilgiliydi. Şimdi de kardeşlerle ilgili olumlu anılar. Kardeş anıları, bolca pozitif anı var aslında. Bu da hani temalar içinde çok anı olan alanlardan biri. Bir tanesini okumaya başlayayım. Ablalarımın çalıştığı yerde ara sıra işçilere moral olsun diye tatlı dağıtırlarmış. Ablalarım ise paylarını saklar, akşam ben ve kardeşlerime verirlerdi. İyi ki kocaman bir aileyiz.
Evet. Yani tabii bunu çocuklarımıza hani biraz içten gelen bir şey, biraz genel aile atmosferiyle, biraz kişilik mizaçla da alakalı hani bir durum aslında.
Evin tek çocuğuydum. Annem ve babam benimle ilgilenmeyi severlerdi ama ben bir kardeşim olsun isterdim. 4 yaşındayken bir kardeşim olacağını öğrendim ve onun doğmasını heyecanla beklemiştim. Doğduktan hemen sonra hemşire kucağında kardeşimi getirmişti. Daha o anda gözlerini görmüş, kokusunu içime saklamıştım. Kardeşimin doğduğu an hayatımın en mutlu anıydı.
Enteresan. Yine birçok aslında hani travmanın kaynağı da olabiliyor. Kardeşin gelmesi. Daha doğrusu kardeşin gelmesinden sonra yaşananlar.
Günlerden bir pazar, ölüm kalım maçı denen bir doğu derbisi. Siirt-Bitlis maçı. Yenen şampiyon olacak ilde. İlde olağanüstü bir durum. Maalesef ki 18 yaşında altında olanları maça almıyorlar.
Hmm.
Ben de 13 yaşındayım. Belki daha küçük. Haliyle stat önünde abim bekliyorum. Bekle bekle. Tabii boyu uzun olduğu için dönüş yaptığında aradan döner dönmez görünür diye dikkatli bakıyorum. Onu görür görmez el kaldırdım. Sevincimi anlatamam bir şekilde. Beni maça soktu. O gün yendik, şampiyon olduk. Anlatınca bile çok duygulu anlar vardı. Evet. Şu anda 45 yaşındayım.
Evet, abisi onu işte ne yapmış etmiş bir şekilde.
Çok istedi.
Evet, maça girmesini.
Maça götürmüş.
Evet. Evet.
Başka anı, çocukken eğlenceli vakit geçirebilecek, oyun oynayabilecek kardeşlerim vardı. Abim ve ablam. Yaşlarımız da birbirimize yakındı ve çok eğleniyorduk. Mutsuz olduğunda, sıkıldığımda en basitinden oyunlar oynadığımızda mutlu olurdum. Çorapla basket atma, saklambaç oynama, dışarıdan ağaca çıkıp meyve toplama gibi.
Evet.
Kardeşlerle beraber büyüme dediğimiz şey.
Evet.
Bunun pozitif anıları. Çok sayıda kardeşle beraber vakit geçirme anısı var.
Evet.
Abimle aramızda 5 yaş var. Abim hafta sonları arkadaşlarıyla futbol oynamaya giderdi. Bir gün beni de götürdü. O maçta ben de oynadım. Çok hoşuma gitmişti. Halen maçın oynandığı yer ve maçın bazı anları aklımdadır.
Evet. Yani tabii burada kardeşleri, abileri, kardeşleri, ablaları bir anlamda o aralarındaki ilişkinin nasıl iyi ve sıcak ve sıkı olduğundan bahsediyor ve bunun aslında ne kadar iyi geldiğini, ama burada tabii ailelere düşen ne olabilir? Belki onu da vurgulamak lazım. Bu bazen işte aile, gördüğümüz aile ortamıyla alakalı oluyor. Kardeşler birbirine olan bağı, sevgisi ve birlikte vakit geçirmeleri.
Son anı Fevzula. 60 yaşında bir hanımefendi.
Evet.
O zamanlar giymeye ayakkabımız, yemeğe yemeğimiz yoktu. Bir gece ablamla kalkıp gizlice karpuz yemiştik. Acıkmıştık çünkü. Bir de o zamanlar radyoda tiyatrolar olurdu. Yorganın altına girip sabaha kadar onları dinlemiştik. Çok güzel bir geceydi benim için.
Evet. Evet.
Bir kardeşle yaşanan bir anı. 60 yaş, muhtemelen 5-6'lı, 7'li yaşlar. 55 sene sonra hatırlanan anı.
Evet.
Özel anın nedir diye sorduğunda anlatıyor kişi.
Evet. Ben bu kardeşlikle alakalı böyle duyduğumda ya da gördüğümde, şimdi siz de anlatırken şeyi hatırladım. Bir İranlı yönetmen vardır, Mecit Mecidi. Onun bir filmi sanırım Cennetin Çocukları olması lazım. Bir abi, tabii fakirler, çok fakirler. Bu siz burada okuyunca hani yemeğe ve giymeye deyince aklıma geldi. Bir ağabey, çok da fakirler, kız kardeşine ayakkabı almak istiyor. Pardon, kendisinin ayakkabıya ihtiyacı var. O diğeri babanın kızını olan. Mesela yarışmanın birincisini bir yere tatile gönderiyorlar, ikinciye ayakkabı veriyorlar. Bu ikinci olmaya çalışıyordu. Ama yanlışlıkla birinci olup da ağlamıştı mesela çocuk filmin final sahnesinde. Sonra bir babanın çocuğu için mesela ayakkabı alma mücadelesini, orada o fakirlik vesaire, onu gösteriyordu. Hep hatırlarım. Evet hocam.
Bizde de var biliyor musun? Daha sonra gelecek. Bayram anılarında var.
Evet.
Mesela çocuk bayramlık istiyor. Anne diyor ki bu sene diyor bayramlık alacak şeyimiz yok diyor. Evet. Baba ne yapıp edip bir yerden ayarlıyor. Bayramlıkla eve gelince çocuk o anın neşesini ve keyfini anıya dönüştürüyor.
Evet. Evet hocam. Şimdi hocam sıradaki temamız
amca, dayı, teyze, halayla ilgili olumlu anlar. Bir grup anı da buradan geldi Feyzullah.
Evet. Evet.
Amca, bunları beraber hani amca da anı sınıf benzer şey. Evet. Güçlü anılar. Amcam her akşam beni arayıp ben senin sesini duymadan yapamıyorum derdi. Beni görmeden yapamaz, memleketten bizim şehrimize gidip gelirdi. Ve benim canım hayat suyum derdi bana. Vefat etti, ben de onun mesleğini seçtim. Amca yeğen arasındaki duygunun gücü yüksek. Onun mesleğini seçecek kadar
evet.
Pozitif bir duygu. Başka bir anı. Kocaman sülalemizde amcam ve ben hariç herkes İngilizce öğrenmişti okulda. Bizse Fransızca. Amcam her fırsatta benle pratik yapar, beni konuşturmaya çalışırdı. Dil öğrenmeye merakım ve azmim küçük yaşta başladı ve devam etti. Büyük kuzenim düzenli olarak kütüphaneye gider, kitap alır ve okurdu. Onun da okuma sevgisi beni etkilemişti. Başka bir anı, okula yeni başladığım zamanlarda amcam bir matematik kalem, cetvel seti hediye etmişti. Şimdi onun çocuklarına baktığımda o anlar aklıma geliyor. Allah'ın izniyle atandığında ben de bu çocukları ve başka çocukları mutlu ederim diye umuyorum. Atandığımda herhalde öğretmen olmayı bekliyorum.
Evet, evet. İnşallah. İnşallah hayırlısıyla.
Evet. Bunlar yani... amcalar. Dur biraz da şeye geçelim. Teyzelere.
Evet.
Teyzelerle ilgili güçlü anılar var. İlkokulda kardeşimle ben öğlenleri teyzemlere yemeğe giderdik. Ben ekler pasta çok severdim. Teyzem bizi okuldan aldı. Eve giderken ben önden gidip pastaneye girdim ve cebimdeki 25 kuruşla bir tane küçük ekler pasta almak istedim. Pastaneci o parayla pasta veremeyeceğini söyledi. Sonra teyzem arkamdan geldi ve ne olduğunu anladı. Bir kilo ekler pasta aldı. O gün mutlu mutlu eve gidip onları yedik. Teyzemin benim hep yanımda olacağını hissettim.
Evet.
O gün. Başka bir teyze anısı. En mutlu zamanlarım teyzemin evinde geçen zamanlardı. Bana özel ilgi gösterdiğinden falan değildi aslında. Teyzemin 5 çocuğu vardı. Evleri bahçeliydi. Hem özgür oyun alanı hem arkadaş dolu bir yer olduğu için orayı çok severdim. Bir de sadece orada takdir edilirdim. Aslında özel.
Evet.
Takdir edilmek acayip bir şey. Bir yerde takdir edilmek bir çocuk için cennet gibi bir yer orası.
Tabii.
Eşyalarımı kendimi toplar düzensiz bırakmayınca teyzem bana hep aferin çok düzenlisin derdi. Kendimi değerli hissederdim.
Büyük ihtimal kendi çocukları biraz dağınıksa.
Ama işte o şey değerli hissettirmek bir çocuğa çok kıymetli bir şey. Dur bakalım biraz da halaya dönelim.
Hala.
Benim 3 tane halam vardı. En büyük halamı çok severdim. O da beni çok severdi. Yazın yüzdükten sonra eve gelince ben çok acıkmış olurdum. Bana tam yağlı beyaz peynirden alırdı. Onu taze ekmek ve zeytinle yerdik. Bir de yanında çay içerdik. O anları hiç unutmuyorum.
Ben de bir tane anlatayım mı halamla ilgili hocam?
Buyurun.
Şimdi halam Allah selamet versin. Şeyde otururlardı onlar. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde. Bilenler bilir. Hazar Göl'ün kıyısındaki lojmanlarda.
Çok
yani
güzel
çocukluğuma bir yer. Dair evet en güzel böyle anlar biraz da oradadır. O gölde biz böyle balık tutmaya çalışırdık. Çocuk halimizde yani o şey balığı dedikleri gümüş, sazan ufak tefek yani aslında hani kedilere vereceğimiz ya da tuttuğumuz zaman geri bırakacağımız. Ben onları böyle hevesle tutmuş getirmişim. Halam da sağ olsun hiç üşenmedi. Mesela onları temizledi, yıkadı falan sorun bize sofraya getirmişti. Mesela hiç unutmam hala. Çünkü ben onu getirdim ya o şeyle. Hani diyebilirdi oğlum bunlar yenmez şöyle böyle küçük falan niyeti hiç demedi. Onları zahmete girdi. O şeyiyle pişirdi ve önümüze koydu. Afiyetle de yemiştik yani.
İlkokuldayken amcamla Lades'e girerdik. Ben kazanırsam beni Luna Park'a götürecek diye. Hep ben kaybederdim ama yine de beni Luna Park'a götürürdü. Halamla çocukluğumdan beri çok yakınız. Farklı bir şehre taşındı. Birbirimizle mektuplaşmaya başladık. Ona mektup yazmak çok hoşuma giderdi. Ne yazdığımı hatırlamıyorum ama onların mektuplarımı okuyup ağladıklarını öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Bir gün halamdan mektup yerine bir kutu geldi. Kutunun içinde renkli kağıtlar, mektuplar, süsler, takılar vardı. Halamdan böyle bir hediye almak beni çok mutlu ve değerli hissettirdi. Büyük bir insanın benim için böyle bir hediye hazırlaması beni çok mutlu etmişti.
Evet. Yani yeğenlerimize bu anlamda biraz daha belki özen, dikkat. Yani o işte o amcanın yaptığı gibi arayıp telefonda nasılsın yeğenim iyi misin şöyle böyle onu böyle merak ettiğimizi sevdiğimizi söylemek bile yani o bile yeterli olabilir. Uğramak, hal hatır sormak, ona özel bir şeyler yapmak oldukça iyi geliyor.
Komşularla ilgili pozitif anılar.
Evet.
Birçok hikayenin içinde bir ufak var ama bazen de böyle tam komşu hikaye. Bir tanesini okuyayım. Karşı komşu teyzem benim için anne yarısı gibiydi. Anne yarısını teyze hala için mi kullanılır?
Evet, teyze anne teyze. Yarısıdır diye.
Babam dışarıda, evet teyze için. Babam dışarıda, annem evde hep çalışıyordular. Benimle ilgilenemedikleri zamanlar olurdu. Böyle zamanlarda karşı komşumuza giderdim. Bir gün yine evde bunalmışken komşu teyzeme gitmiştim. Salonda kucağına yattığımı ve onunla vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. O sırada o öylece beraber geçirdiğimiz bir sürenin sonunda bana biraz da Kur'an okuyabilir miyim diye sorup izin aldığını, ben hayır, beni sevmeye devam et dedikten sonra da peki öyleyse sonra okurum deyip beni sevmeye devam etmesini hatırlıyorum.
Evet.
Yaşlı bir şey, hani demiyor ya oğlum böyle, kızım ya.
Okumam lazım hadi tamam şey falan, sonra yine yaparız falan değil. Hadi biraz daha diyor o zaman. Evet.
Allah rahmet eylesin, gönlümüzü hep hoş tutmak isterdi. Bir de bunu ben hatırlamıyorum ama annemin anlattığına göre kendisine misafirliğe gelen çocuklara da annelerinden ayrı tabak koyarmış.
Evet.
Her birine değer verirmiş.
Evet.
Birkaç da şey anısı var. İşte bir sitede oturuyorlar. Yukarıya üst kata oyundan el edip çıkamıyorlar. Giriş kattaki komşu çocuklara suyu şeyden, balkondan servis ediyor.
Lojistik destek.
Böyle anılar var. Bir tanesinde de şey, çocuk doğum günü oluyor. Komşu da aşağıdan havai fişek atıyor onun için.
Evet evet, geçen programda şey yapmıştınız, evet. Söylemiştiniz.
Bir diğer şey, öğretmenlerle ilgili pozitif anı bayağı çıktı. Çok enteresan. Bu öğretmenler de birinci derece akrabalar gibi kişilerin hayatında önemli bir rolde.
Tabii hocam, son derece önemli. Takdir edersiniz ki anne babalar, önce ebeveynler, kişilik gelişiminde, benliğimizde hani etkisi olan önemli kişiler. Sonra tabii okul hayatıyla beraber öğretmenimiz.
Şimdi enteresan. Hem travmatik anılar da ön plandalar.
Evet, evet, evet.
Hem pozitif anılar da ön plandalar.
Çok kritik bir meslek. Evet. Özellikle ilkokul öğretmenliği.
Pozitif bir anı öğretmenlerle ilgili. Ben ilkokul öğretmenimden bahsetmek istiyorum. 5 yıl boyunca birleştirilmiş sınıflı bir köy okulunda, ilkokulunda okudum. Şartlar pek iyi olmadığından ve merkeze ulaşımı uzak bir köy olduğundan pek öğretmenler kalmak istemiyordu. Bir öğretmen geldi 4. sınıfta ve bildiğim her şeyi 5. sınıfa kadar o öğretti. Beni çok sever, bana tiyatro yaptırırdı. Bendeki ilk rol kabiliyetini o keşfetmişti. Ama asıl unutamadığım, bir gün beni yanına çağırdı ve sessizce, Hakan, İstanbul'da bir üstün zekalılar okulu açılıyormuş. Ben senin ismini yazmayı düşünüyorum. Her okuldan bir kişi sınava girecek ve onların içerisinden seçecekler diye söylemişti. Bir zarf vermişti, İzmir'de sınava girecektim. 17 Nisan 1993 Cumartesi günüydü sınav. Baksana, günü de hatırlıyor.
Günü hatırlıyor.
Özal da aynı gün vefat etmişti. Sınava ve beni o yaşta İstanbul'a göndermeye ailem hiç sıcak bakmadı. Doğrusu ben de istememiştim. O gün öğretmen bana yapacağı en güzel şeyi yapmıştı. Ben ilk defa benden bir şeyler olur diye düşünmüştüm. Ve hala benim özgüvenimin temel yapı taşlarından biridir bu anı.
Evet.
Yetmiş ya, hani sonucu ileri gitmemiş. Ben küçükken çobandım. Okulda okuyacak kitap yoktu. Matematik hocamın karnemden dolayı aldığı kitaplık setini çobanlık yaparken ezberlemiştim.
Hmm.
Hala bu matematik seti için hocama dua ederim.
Ya.
Muhtemelen kişisel bir fedakarlık yapmış. Ortaokulda fen bilgisi öğretmenimiz dersin son 10 dakikasında okuduğu dünya klasiklerinden bahsederdi. Merak uyandıracak bir şekilde. Lise bitmeden belli başlı tüm klasikleri bitirmiştim ondan aldığım şekli.
Evet. Pederim de öğretmendir hocam. Tanıyorsunuz da. Hep şey mesela, o da işte kimya ve fizik dersleri vermiş okullarda, dershanelerde. Mesela bir öğrencisi işte nerelisin diye sordu. Erzurumlu mesela dedi. Ona Erzurumlu Emrah'ı tanır mısın, bilir misin diye sorup ondan sonra ödev verilmiş mesela. Hı. İşte şairlerden, şeylerden. Bir kimya öğretmeni olmasına rağmen. Dolayısıyla bu şeyde çocukların bir anlamda gönül dünyalarını, entelektüel dünyalarını önemli yerler tutuyorlar. Yani o da anladığım kadarıyla bir fen bilgisi öğretmeniymiş. Tabii. Ama dünya klasiklerinden yani hayat onun için illa fen bilgisinden ibaret değil aslında. Bambaşka şeyler var. Bu da çok önemli.
İlkokul 4. sınıftaydım. Çok tatlı bir İngilizce hocamız vardı. Bir gün bana İngilizce metin okutuyordu ve beni durdurup dedi ki, telaffuzun o kadar güzel ki gözlerimi kapatıp dinlesem İngiliz biri konuşuyor sanırım. Acayip mutlu olmuştum. Hala hatırladıkça evet, gülümserim.
Evet.
Beğenilmek, takdir edilmek öğretmen tarafından. Ben 12 yaşındayken o zamanlarda henüz 8 yıllık zorunlu eğitim yoktu. Ve 5. sınıftan sonra genellikle eğitime devam etmiyorduk. Ancak babam okuldaki öğretmenlerin ısrarı ile beni ortaokula kaydettireceğini bana söylediğinde çok sevinmiştim. Bu benim anım. İlkokulda 23 Nisan törenlerinden bir ay öncesinde sınıfımıza bir doktor önlüğü getirilmişti. Öğretmen bir kişiyi seçerek önlüğü ona giydirecek, o kişi de 23 Nisan töreninde doktor rolü üstlenecekti. Öğretmenim o önlüğü bana verdi. Yıllar sonra İstanbul'a gelip tıp okuyup doktor oldum.
Evet. O zamanlarda mı hocam şeydi belki?
O bir ay boyunca büyük bir heyecandı. Herkes o önlük kime gidecek?
Kime gidecek? Evet. Yani bir taraftan aslında yani bir şey çocukların zihnine o bir ay öncesinden böyle verilmiş. O çok önemli, çok önemli. O doktor olma heves ve şevk uyandırmak için iyi bir yöntem.
Bu takdir edilmek, başarılmak, beğenilmek, öğretmen tarafından takdir edilmek çok enteresan bir şey. Bak mesela bir anı okuyayım. O kadar basit, sade bir anı ki bak. Ama yıllar sonra bir insan bunu anlatıyor. İngilizce dersinde öğretmenin sorduğu bir soruyu ben bilmiştim. Zor bir soruydu. Öğretmenin çak diyerek herkesin önünde benimle el çakmıştı.
Evet.
Zor soruyu bilen ve bunu takdir eden, buna bir tarzla takdir eden bir öğretmen yıllar sonra hatırlanıyor.
Ya da işte o birkaç an önceki şey dediğiniz var hocam. Hani gözlerimi kapattığımda sanki işte bir çok iyi İngilizce konuşuyor, aksanlı. Sanki İngiliz konuşuyormuş gibiyse. Yani onun o güçlü tarafını belli ki iyi gerçekten. Güçlü tarafını da vurguluyor. Daha da çok vurgulayarak aslında onun daha başarısını daha da iyi arttırıyor. Yani işte eksiklerini değil de belki güçlü taraflarını vurgulamış orada. Bu da çok önemli. Çocuklarımızın güçlü yanlarını, güçlü özelliklerini vurgulamak, onları beslemek, bu anlamda daha da geliştirmek aslında davranış problemleri açısından da, hani belki bunlara da değineceğiz projede, gerek burada, davranış problemlerini gidermede güçlü tarafların geliştirilmesi, büyütülmesi, vurgulanmasının çok önemli olduğu bilinen bir gerçek.
Bir başka anı. İlkokuldayken çok hareketli, konuşkan bir çocukmuşum. Okula başladığımda sınıf kurallarına uymuyormuşum. Çünkü onların kural olduğunu bilmiyordum. Sınıfta konuşuyordum. Herkes bu kız bir şey öğrenemez diyormuş. O sene 2 ayda 1 yılın konularını öğrenmiştim. Ve bana onur belgesi vermişlerdi. Öğretmenim benim için şiir yazmış. Herkesin içinde karne günü okumuştu. Bu beni çok etkiledi ve çok değerli hissettirdi. O pozitif enerjiyle şimdiye kadar tüm sınıflarımda başarılı oldum.
Evet, küçük bir hamle yetmiş yani.
Gerçekten de öğretmenler pozitif ve negatif anlamda kişilerin hayatına büyük bir damga vuruyor.
Yani acaba diyor bazen hani öğretmenler bir şey sürekli öğretim, hani öğretmekten ziyade bu çocukların bu anlamda psikolojik gelişimlerine, hani ruhi gelişimlerine daha da önem verip, çünkü bazen hani müfredat, yani onlara da şey yapamıyoruz tabii, müfredat yetiştirmesi lazım bir şekilde, bir sıkışmış bir program var. Bu daha makro bir politika galiba, hani devlet politikası. 1. sınıftan itibaren öğretime çok dayalı bir eğitimimiz var gibi, hani çok genelleme yapmak istemiyorum ama bunlar işte asıl şey, yani küçük bir müdahale yapıyorsunuz. Herkesin yaramaz, bu bir şey öğrenemez dediği birine küçücük bir müdahalede bulunuyorsunuz. Bir davranış sergiliyorsunuz ve onun hayatı boyunca ona yetiyor.
Son bir anıyla bitirelim mi öğretmen anısı?
Evet hocam. Evet,
bu anıyı da seviyorum.
Evet.
İlkokuldayken babam yurt dışında bir toplantıya gitmişti bir haftalığına. O süreç içerisinde babamı çok özlemiştim. Öğretmenim ise derste üzgün halimi fark edip beni tahtaya yanına aldı. Sarılarak babaların her zaman yanında olamayacağını ve buna alışmam gerektiğini söyledi. Ve bunu söylerken de onun da gözleri doldu. O sarılmanın verdiği sıcaklığı unutamıyorum. O destek benim için gerçekten çok özeldi.
Evet. Ya.
Çok basit, çok insani, çok doğal, küçük bir duyguya eşlik etme.
Eşlik hali. Etmiş duygusuna. Teselli vermiş. Ona bir şeyler öğretmiş. Bir de hani.
Ve yıllar sonra bir kişi öğretmen onun gözünde o an özel.
Buradan devam edeceğiz. Bu temalardan devam edeceğiz. Fakat şimdilik biz ayrılan...
Hala ama anılarımız toplama devam ediyor.
Evet.
Yapılacak şey Medaim Yanık Kliniği yazınca orada çıkan forma anıyı yazmak.
Evet. Biz de bunları inşallah daha hani tasnif etmeye, bu temaları değerlendirmeye devam edeceğiz ki bu zor ve travmatik anılar bizim terapilerden hani... edindiğimiz, süzdüğümüz ve çocuklarımıza kötü gelen davranış ve anıları topluyoruz zaten. Doğal haliyle sizden gelecek bu olumlu anıları da tasnif etmeye devam edip bir inşallah bir rehber metin, bir proje ortaya çıkarmaya çalışacağız diyelim ve veda vakti hocam. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.